Ayrım 5, Yaşam Öyküleri, Dostoyevski, Andrejit, sayfa 39. Karamazov Kardeşler. Jacques Coppe ve Jean Cura'nın Dostoyevski'nin romanından çıkardıkları aynı adı taşıyan dramın oynanışından önce yazılmış bir yazı. Dostoyevski, ruh bilimin konusunda bana bir şeyler öğreten tek kişidir, diyordu Nietzsche. Dostoyevski'nin bizdeki yazgısı pek garip oldu. 20 yıl kadar önce Rus yazınını Fransa'ya sunan M.D. Voge, bu devin büyüklüğü karşısında korkmuşa benziyordu. Özür diliyor, Rus yazınıyla ilk kez karşılaşan okurların onu anlamakta yetersiz kalacaklarını önceden haber veriyordu. M.D. Voge'nin yardımıyla Turgenev'i candan sevmiştik, yürekten hayrandık Puşkin'le Gogol'e. Tolstoy'a geniş bir kucak açıyorduk ama Dostoyevski, gerçekten pek fazla Rus'tu o. Aman kendimize sakının diye bağırıyordu M.D. Voge. Okurların dikkatini, anlaşılmasını daha kolay gördüğü ve içlerinde ruhun kendisini daha kolayca bulabileceği 2-3 yapıt üzerine çekmeye razı oluyordu ancak. Ama bunu yapmakla ne yazık ki en anlamlı, kuşkusuz ateşli ve bugün çekinmeden söyleyebiliriz en güzel yapıtları bir yana itmiş oluyordu. İçimizden bazıları tıpkı bir zamanlar Korolu Senfoni'yi, 9. Senfoni, sunmazdan önce halkı yavaş yavaş Pastoral Senfoni'ye, 6. Senfoni, alıştırmak, ısındırmak gerektiği gibi bu sakınımın gerekli olduğunu düşünecektir. İlk merakları azıcık oyalamak ve yalnızca insancıklara, ölü bir evden anılara, Suç ve Ceza'ya yöneltmek yerinde olduysa bile, okuyucunun büyük yapıtlarla karşılaşmasının zamanı gelmiştir artık. Budala, Ecinliler ve özellikle de Karamazov Kardeşler. Bu roman Dostoyevski'nin son yapıtıdır. Bir dizinin ilk kitabı olacaktı. Dostoyevski o sırada 59 yaşındaydı ve şunları yazıyordu. Çoğu zaman içim yanarak saptıyorum ki, sözün en gerçek anlamıyla anlatmak istediğimin 20'de birini bile anlatamadım. Belki de hiç anlatamadım. Beni kurtaran bir gün Tanrı'nın bana bu kadar güç ve esin vereceği, düşüncemi daha eksiksiz anlatacağım, kısacası yüreğimde ve imge gücümde sakladığım her şeyi dile getirebileceğim konusunda beslediğim umuttur. Ölüm gelip de onları yarıda kesene dek bir çeşit aralıksız gelişimle yapıttan yapıta ilerleyen ender yeteneklerden biriydi Dostoyevski. Tıpkı karşılaştırmaktan pek hoşlandığım Rembrandt ya da Beethoven'da olduğu gibi hiçbir yumuşama yoktur bu ateşli ihtiyarlıkta, yalnızca güvenli ve yaman bir düşünce ciddileşmesi. Kendine karşı en ufak hatırsayarlık göstermeyen, hep kanmamış olan, elden gelenin ötesine geçmek isteyen, bununla birlikte kendi değeri konusunda bilinçli olan Dostoyevski'nin yüreğini Karamazovlara başlamadan önce gizli bir sevinç titremesi doldurur. Sonunda tam kendine göre, tam yeteneğine göre bir konu yakalamıştır. Böylesine yeni, böylesine eksiksiz, böylesine görülmemiş bir konu az bulmuştum diye yazmaktadır. Ölüm döşeğinde Tolstoy'un başucundaki kitap buydu. Bu eşsiz kitabın enginliği karşısında korkuya kapılan ilk çevirmenler onun bize güdük bir çevirisini verdiler ancak. Dış birliği sağlamak bahanesiyle kitabın orasından burasından kimi bölümler bütünüyle kırpıldı. Bu bölümler sonradan Le Procès'e adı altında çıkan başlı başına bir kitap yapmaya yetti. Okurdan çekindikleri için yanılgıyı tamamlamak üzere Karamazov adı Çestamazov'a çevrildi bu sonuncu kitapta. Ancak Karamazovların bu ilk çevirisi kırpıp atılan bölümler dışında çok iyidir ve ben onu bugün bile daha sonra yapılan çevirilere üstün tutarım. Belki de kimileri çıktığı günlere bakarak halkın böylesine engin bir başyapıtın çevirisine dayanacak kadar olgun olmadığını düşüneceklerdir. Bu durumda çeviriyi yalnızca eksik olduğunu açıklamadığı için suçlamakla yetineceğim. 4 yıl önce M.M. Bienstock ile Nao'nun yaptıkları yeni çeviri çıktı. Önceki çeviriye büyük üstünlüğü daha küçük bir cilt içinde kitabın genel düzenini sunmasıydı okuyucuya. Şunu demek istiyorum, ilk çevirmenlerin elediği bölümleri yerli yerine koyuyordu ama dizgeli bir yoğunlaşma ile her bölümün dondurulmasıyla diyesim geliyor, konuşmalardaki dil dolaşmalarını ve duygusal titreşimi çıkarıp atıyor, tümcelerin hatta kimi zaman hem de en anlamlı paragrafların tümünü atlıyorlardı yeni çevirmenler. Sonuç kesin, kaba, gölgesiz, tıpkı çinko üzerine kazılmış bir oyma baskı ya da daha iyisi Rembrandt'ın derin anlamlı bir resmine bakarak çizilmiş bir kara kalem resim gibiydi. Düşünün, bunca bozulmasına karşın hayranlık verici olarak kalabilmesi için nasıl bir etkililiği bulunmalı bir kitabın? Tıpkı Stendhal'in kitapları gibi sabırla zamanının gelmesini bekleyen kitap ve sonunda zamanı gelmişe benzeyen kitap. Almanya'da Dostoyevski çevirileri her biri bir öncekinin titiz doğruluğuna ve güçlülüğüne bir şeyler katarak birbirini kovalamaktadır. Heyecanlanmakta daha direngen ve yavaş olan İngiltere bile geri kalmamaya çalışmaktadır. Geçen 23 Mart tarihli New Age'de Arnold Bennett, Mr. Constant Garnett'ın çevirisinden söz ederek bütün İngiliz romancı ve öykülerinin şimdiye kadar hiç kimsenin ulaşamadığı kadar güçlü olan bu imgelem ürünlerini örnek almalarını dilemektedir. Ve özellikle de Karamazov kardeşlerden söz ederek şunları demektedir. Burada tutku en yüce noktasına ulaşmaktadır. Bu kitap bir düzineye yakın gerçekten dev gibi tipler vermektedir bize. Bu dev gibi tipler Rusya'da bile hiç kimseye bizden daha çok seslendi mi ve sesleri hiçbir zaman bugünkünden daha geciktirilmez olarak duyuldu mu? Bunun yanıtını verecek kimse var mıdır bilmiyorum. İvan, Dimitri, Alyosha aynı zamanda hem bunca birbirinden ayrı hem de bunca babaya çekmiş ve hem uşakları hem de yarı kardeşleri olan Smerdyakov'un acıklı gölgesinin hep peşlerinde dolaşıp kendilerini rahatsız ettiği bu üç kardeş. Aydın İvan, tutkulu Dimitri, gizemci Alyosha. Üçü bir arada yaşlı babalarının utanç verici bir biçimde kaçıp gittiği tinsel dünyayı paylaşıyor gibidirler. Ve onların daha şimdiden bir sürü genç insan üzerinde açık bir egemenlik kurduklarını biliyorum. Sesleri daha şimdiden bize yabancı değildir artık. Ne diyorum size? İçimizde duyarız onların konuşmalarını. Bununla birlikte sırasız hiçbir simgecilik yoktur yapıtın kuruluşunda. Bu yapıtın yazılmasına ruh bilimcinin ince kavrayışının aydınlatmaya özendiği sıradan bir günlük olay, karanlık bir neden yol açmıştır. Bu anlamlı tiplerden daha sürekli olarak var olan hiçbir şey yoktur ve bu tipler bir an bile o geciktirilmez gerçekliklerinden uzak kalmazlar. Onları sahneye çıkardığımız şu anda ve imge gücünün bütün yaratışları ile tarihin bütün kahramanları içinde sahneye çıkarılmayı onlardan fazla hak eden de yoktur. Evet, onları sahneye çıkardığımız şu anda bilinmesi gereken şey, tiyatro oyuncularının düzenli ses perdelerinde bu dev gibi tiplerin insanı allak bullak eden sesini bulup bulamayacağımızdır. Ve gene bilinmesi gereken şey, kitabı sahneye uygulayan kişinin öykü düğümü için gerekli olan ve kahramanları karşı karşıya getiren olayları pek fazla bozmadan verip veremeyeceğidir. Ben M. Coppe'yu aşırı derecede zeki ve becerikli olarak tanırım. Eminim ki sahne zorunluluklarına uyacağım diye her zamanki yöntemle bir olayı parçalara bölmek ve romanın en belirgin yanlarını olduğu gibi sunmak yerine kitabın asıl özünü yakalamak, sonra onu yeniden biçimlendirmek, indirgemek ve öğelerini değişik bir görüş açısında yeniden düzene sokmak gerektiğini çok iyi anlamıştır. Son olarak bilinmesi gereken şey, daha önce yapıtın içine girmemiş seyircilerin yeterli bir dikkatle bu kahramanları izlemeye razı olup olmayacaklarıdır. Hiç kuşkusuz bu seyirciler Dostoyevski'nin Rus aydınlarında rastladığı için üzüntü duyduğu o olağanüstü kendini beğenişi, o şaşılacak bilgisizliği göstermeyeceklerdir. Gerçekten Dostoyevski o zamanlar bu aydınları yatsıyıştan vazgeçirmek ya da hiç değilse düşündürmek, kuşkulandırmak istiyordu. Benim yazımında başka bir ereği yok zaten. Figaro, 4 Nisan 1911. Dostoyevski'nin 100. doğum yıldönümü nedeniyle. Vieux Colombier'de okunan kısa söylev. Bundan birkaç yıl önce Dostoyevski'nin hayranları pek azdı. Ama ilk hayranların seçkinler arasından çıktığı durumlardaki gibi bu kez de hayran sayısı gün geçtikçe artmakta ve bugün Vieux Colombier salonu onlara çok küçük gelmektedir. Nasıl oluyor da kimileri Dostoyevski'nin yapıtına hala kapalı duruyor? İşte önce bunu incelemek istiyorum. Çünkü bir anlayışsızlığı yenmenin en iyi yolu onu ciddi olarak görmek ve anlamaya çalışmaktır. Batılı mantık adına Dostoyevski'ye yüklenen en büyük suç sanırım romanlarındaki kişilerin akıl dışı, kararsız ve çoğunlukla hemen hemen sorumsuz oluşlarıdır. Onlarda bulabileceğimiz hoşnutsuzluk ve kızgınlık yaratıcı tek şey budur işte. Dostoyevski'nin canlandırdığı gerçek yaşam değildir deniyor. Korkulu düş bütün bunlar. Ben bu görüşün baştan aşağı yanlış olduğuna inanıyorum ama geçici olarak doğru diye kabul edelim. Ve Freud'la birlikte düşlerimizde yaşayışımızdaki eylemlerden daha çok içtenlik bulunduğunu söylemekle yetinmeyelim. İyisi mi Dostoyevski'nin bu düşler ve düşlerimizi dolduran ve bir yandan kafanız anlamak için görünmemiş bir çaba harcarken, öte yandan hemen hiç şaşırmaksızın daha o anda olabilirliğini kabullendiğimiz şu kesin saçmalıklar ve olanaksızlıklar üzerine ne dediğini dinleyelim. Neden diye sürdürüyor, neden uykudan uyanıp yeniden dünyaya döndüğünüzde hemen her zaman ve ara sırada büyük bir canlılıkla, düşünüzün sizi bırakıp giderken keşfedemediğiniz bir bilmeceyi de yanında götürdüğünü hissedersiniz acaba? Düşünüzün zırvalığı sizi güldürür ama aynı zamanda saçmalıklardan oluşan bu örgünün içinde bir düşün, hem de gerçek bir düşün var olan, öteden beri yüreğinizde var olmuş bir şey bulunduğunu hissedersiniz. Budala, cilt 2, sayfa 185. Dostoyevski'nin burada düş üstüne söylediklerini biz onun kitaplarına uygulayacağız ve bunu bir an için bile olsa bu anlatıları bazı düşlerin saçmalıklarıyla bir tuttuğundan değil, tersine bu kitaplardan kurtulduğumuz zamanda tıpkı düşlerden uyandığımız zamanki gibi ve üstelik aklımız buna tam bir rıza göstermeyi reddettiği anda Dostoyevski'nin az önce gerçek yaşamımızın gizli bir noktasına dokunduğunu hissettiğimiz için yapacağız. Ve sanıyorum ki burada kimi kafaların Batı kültürü adına Dostoyevski'nin dehası karşısında gösterdikleri tepkinin açıklamasını da bulacağız. Çünkü hemencecik görüyorum ki bizim Batılı yazında ve bunu derken yalnız Fransız yazınını düşünmüyorum, kimi ender ayrıcalıklar bir yana roman yalnız insanlar arasındaki ilişkilerle, tutkusal ya da ussal ilişkilerle, aile, toplum, toplumsal sınıf ilişkileriyle uğraşmakta ama hemen hemen hiçbir zaman kişinin kendi kendisiyle ya da Tanrı'yla ilişkilerinden söz etmemektedir. Oysa bunlar Dostoyevski'nin yapıtında bütün geri kalanı bastırmaktadır. Anlatmak istediğimi, Madame Hoffman'ın Dostoyevski üzerine yazdığı yaşam öyküsünde bildiğim kadarıyla en iyi, hem de bir hayli iyi yaşam öyküsüdür bu ama ne yazık ki Fransızcaya çevrilmemiştir. Rus ruhunun özelliklerinden birini bizlere duyurmak üzere örnek diye verdiği bir Rus'un şu sözünden daha iyi hiçbir şey anlatamaz sanıyorum. Buluşmalarına geç kalmakla suçlanan bu Rus büyük bir ciddilikle, "Evet, yaşam çok zor. Öyle anlar var ki hiç sektirmeden yaşanmak istiyor. Bu da bir buluşmaya geç kalmaktan çok daha önemli." diye karşılık vermektedir. Dostoyevski'nin yapıtlarında iç yaşam insanların birbirleriyle olan ilişkilerinden daha önemlidir. Dostoyevski bazılarımız için bu kadar büyük, bu kadar önemli, birçokları için de bu kadar dayanılmaz kılan sır da budur işte. Öyle değil mi? Ve öte yandan Batılı'nın Fransız'ın tepeden tırnağa ve yalnızca toplumsal bir varlık olduğunu, ancak bir giysiyle var olduğunu bir an bile öne sürmüyorum. Pascal'ın düşünceleri, elem çiçekleri gibi ciddi, sağlam ve bununla birlikte yazınımızın herhangi bir yapıtı kadar Fransız olan kitaplar önümüzdedir. Ama görünüşe göre bir takım sorunlar, tutkular, bunalımlar, ilişkiler ahlakçıya, din bilimciye, ozana ayrılmış gibidir ve sanki romanın bütün işi kendini bunlarla doldurulmaya bırakmaktır. Balzac'ın kitapları içinde en az başarılısı hiç kuşkusuz Louis Lambert'dir. En hafif deyimle bir monologdan başka bir şey değildir bu. Dostoyevski'nin yarattığı mucize şu ki kahramanlarının her biri ve bir yığın kahraman yaratmıştır. Önce kendi kendisi olarak vardır ve bu iç varlıkların her biri kendine özgü sırlarıyla bütün sorunsal karmaşıklığı içinde çıkar önümüze. Mucize şu ki Dostoyevski'nin her kişisi bu sorunları yaşar ve ayrıca bu sorunların önümüzde can çekişmek ya da yengiye ulaşmak için çırpınan, çarpışan, çatışan ve insanlaşan bu sorunların her biri onun kişileri aracılığıyla yaşamaktadır. Dostoyevski romanının ele aldığı sorunların içinde bundan daha yücesi yoktur. Ama hemen şunu da eklemeliyim. O hiçbir zaman soyut bir biçimde ele almaz bu sorunu. Düşünler onda her zaman ancak bir kişi aracılığıyla yaşarlar ve kişilere sürekli göreceliklerini veren budur işte. Güçleri de gene buradan gelmektedir. Bu kişilerden biri Tanrı, yaratan ve ölümsüz yaşam kavramına birkaç gün ya da saat sonra öleceğini bildiği için varmakta. Budala'nın Hipoliti. Bir başkası ise Ecinliler'de intihar aracılığıyla ve bir çeyrek saat sonra kendini öldürmesi gerektiğinden, içinde daha şimdiden Nietzsche'nin filizlendiği doğa ötesi bir dünya kurmaktadır ve insan onu dinlerken kendini öldürmesi gerektiği için mi bunu düşündüğünü, yoksa düşündüğü için mi kendini öldürmesi gerektiğini bilemez artık. Bir başkası Prens Mişkin de Sara nöbetinin yaklaşmasına borçludur en olağanüstü, en tanrısal sezgilerini. Ama bu gözlemden şimdilik yalnızca şu sonucu çıkarmak istiyorum. Dostoyevski'nin romanları, içlerinde en çok düşünce bulunan romanlar, kitaplar diyesim geliyor, oldukları halde hiçbir zaman soyut değildirler ve aynı zamanda tanıdığım en canlı, en kıpır kıpır romanlar, kitaplar bunlardır. İşte bunun için Dostoyevski kişilerinin bunca örnek kişi olmalarına karşın hiçbir zaman insanlıktan ayrılıp simgeselleştiklerini görmeyiz. Bizim yerleşik güldürüdeki tipler de değildir onlar. Birey olarak. Dickens'ın en benzersiz kişileri kadar özellik taşıyan, herhangi bir yazındaki kahramanlar kadar güçlüce anlatılıp betimlenmiş bireyler olarak kalmaktadırlar. Dinleyin şunu. Öyle kimseler vardır ki, onları en belirgin özellikleriyle canlandıracak bir şey söylemek güçtür. Genel olarak sıradan insanlar, halk adını verdiğimiz ve gerçekte insan türünün asıl çoğunluğunu oluşturan bunlardır işte. Anlatımızdaki kişilerin birçoğu ve özellikle de Gabriel Adalinovich bu büyük kategoriye girmektedir. İşte belirlenmesi pek güç olacak bir kişi. Bakalım ne söyleyecektir onun üzerine. Hemen hemen delikanlılığından bu yana Gabriel Adalinovich sürekli bir küçüklük duygusuyla ve üstün bir insan olduğuna kendi kendini inandırmaya karşı duyduğu karşı konmaz istekle kıvranmıştı. İçi şiddetli arzularla dolu, hani nasıl derler, sinirleri doğuştan gergindi ve isteklerinin gücüne inanıyordu çünkü coşkundu bu istekler. Göze çarpma kudurganlığı kimi zaman onu en akıl almaz işlere atılmaya itiyordu. Ama kahramanımızın son anda kendini bu işe karar veremeyecek kadar mantıklı buluyordu. Ve bu onu öldürüyordu. Budala cilt 2 sayfa 193-194. Ve düşünün, bu sözler en silik kişilerden biri içindir. Şunu da eklemek gerekir. Ötekileri, öndeki büyük kişileri betimlemez. Onları bütün kitap boyunca hep değişen, hiçbir zaman tamamlanmayan bir resim halinde kendi kendilerini anlatmaya bırakır. Belli başlı kişileri hep oluşum halinde, hep yarı karanlıktadır. Bu arada Dostoyevski'nin bu niteliğiyle kişilerinin hep eksiksiz bir sonuca varması için didinmişe benzeyen Balzac'tan ne kadar köklüce ayrıldığını belirtmek isterim. Balzac, David gibi çizmekte, Dostoyevski ise Rembrandt gibi renklendirmektedir. Ve resimleri öylesine güçlü ve kimi zaman öylesine yetkin bir sanatla yapılmıştır ki, bu resimlerin ardında ve çevresinde öylesine bir düşünce derinliği bulunmasaydı bile Dostoyevski'nin gene de romancıların en büyüğü olarak kalacağına yürekten inanıyorum. 5. ayrımın sonu sayfa 46.